Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karelerinden Minşavi'nin kıraati ile dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da doğa terapi turizmi.
Değerli dinleyiciler, İran'da doğa terapi turizmi isimli dizi sohbetimizin 15. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Erdebil eyaleti üzerinde duracağız.
Değerli dinleyiciler, İran'da doğa terapi turizmi programının bu bölümünde Erdebil ilinde bulunan doğal tedavi turizmi noktalarını tanıtmayı amaçlıyoruz. Erdebil eyaletinin doğal özelliklerinden biri kaplı çölleri ve çok sayıda maden suyu kaynaklarıdır. Sohbetimizin devamında bu kaplıca ve ılıcalar ile ilgili konuşacağız.
Erdebil ilinde 20'den fazla maden suyu kaynağı sahip olan Meşkin Şehir kenti turizm açısından özel bir yere sahiptir. Hıyav veya Hiv, arkeologların Meşkin Şehir'in ana adı olarak tanıttığı bir isimdir. Farklı dönemlerde bu şehrin başka isimleri de vardı. Erdebil'in kuzeybatısında bulunan yaklaşık 160 bin nüfuslu bu şehir Kahkaha Kalesi, Kanlı Bulak Kervansarayı, Seyyid Süleyman Fahrabat Türbesi, Köhne Kalesi, Yeni Antik Kenti, Berber Kalesi, Şeyh Medikaya Oymaları, Şeyh Haydar Türbesi, Kepez Turistik Bölgesi, Meşkin Şehir Asma Köprüsü, birkaç eski hamam ve Şabil ve Kaynarca sıcak maden suları gibi birçok tarihi, doğal ve turistik yere sahiptir.
Meşkin Şehir kentinin 35 kilometre doğusunda ve Pirazmiyan adlı bir köye 2 kilometre uzaklıkta yeri antik kenti olarak bilinen 400 hektarlık antik alanlar bulunuyor. Meşkin Şehir'in bu bölgesi 3 ana bölümden oluşan Karasu Nehri'nin yakınında yer alıyor. Bu arkeolojik alan askeri kale, koşa tepeleri ve tapınaktan oluşuyor. Arkeologlar kaleyi ve tapınağı milattan önce 1450'ye ve Koşa Tepe'yi milattan önce 7000'e tarihlendirerek bu eserleri ilk kez 1978'de keşfetmişlerdir. Antik bölgeden kısa bir mesafe uzaklıkta üzerlerinde oyulmuş ağızsız insan resimleri bulunan 100'den fazla mezar taşı görülebilir. Bu alanda 450'ye yakın mezar keşfedilmiştir. Bazı uzmanlara göre bu mezarların bir kısmının milattan önce 1000 ila 3000 yıl öncesine ait olması muhtemeldir.
Meşkin Şehir popüler turistik mekanlardan biri olan tarihi kaleler şehri olarak da adlandırılabilir. Kendine özgü ve eşsiz ihtişamıyla Kahkaha Kalesi bu tarihi mekanlar arasında özel bir yere sahiptir ve geçmişi İslam öncesi dönemlere kadar uzanıyor. Div Kalesi de Meşkin Şehir'in en önemli turistik yerlerinden biridir. Doğal olarak Meşkin Şehir'in en güzel bölgelerinden biri olan Şahseven göçebelinin en güzel ilkbahar ve sonbahar otlaklarına sahip olan Arşak bölgesi eşsiz ve güzel bir doğal alan içinde yer alan bir kaleye sahiptir.
Evet, Meşkinşehir tarihi cazibe merkezlerinin yanı sıra birçok doğal cazibe merkezine de sahiptir. Hıyavçay Orman Parkı, Möğül Ilıcası, Gürgür Hıyavçay Şelalesi, Ceyran Gölü, Sulak Alanı, Kepez Turistik Bölgesi, Şirvan Dere bu ilgi çekici yerlerden bazılarıdır.
Programımızın başında Meşkinşehir kentinin sayısız sıcak ve maden suyu kaynağına atıfta bulunduk. Bu kaynakların turistler arasında özel bir yeri vardır. Bu kaynaklardan biri 86 santigrat derece sıcaklıkta dünyanın en sıcak kaplıcası olarak bilinen ve bu kentte Sebelan Dağı'nın yazlık yamaçlarında bulunan kaynarca mineral kaplıcasıdır. Dünyanın klorlu suları kategorisinde bulunan bu sıcak su kaynağı saniyede 9 litre sıcak su sağladığı tahmin ediliyor. Bu ılıca Bekri bölgesinde Meşkinşehir'in 12 kilometre güneyinde yer almaktadır. Bu ılıcanın suyunun sıcaklığı ile kışın yanı başında bulunan nehrin soğuk suyu ile sıcaklık farkında oluşan buhar ve de buz, karın oluşturduğu güzel manzaraları, insanları, yaratılışın sırları ve evrenin yaratıcısının gücü hakkında hayrete düşürür.
Kaynarca Ilıcası, karla kaplı bir tepenin kalbinden harika bir şekilde kanayıp birçok mineral karışımı ile birçok eklem hastalığını, sırt ağrısını, bacak ağrısını ve romatizmayı tedavi eder. Son yıllarda yatırım turizm projelerinden uygulanması ve Aygar Kaynarca Hidroterapi Kompleksinin inşası ile bu kaynak geleneksel şeklerin dışına çıkıp modern bir görünüme sahip oldu. Meşkinşehir Kaynarca Hidroterapi Kompleksi ISO 9002 kalite yönetim sertifikası almayı da başarmıştır. Bu hidroterapi kompleksinde erkekler ve kadınlar için iki ayrı yüzme havuzu, çocuk havuzu, soğuk su havuzu, masaj odası, balık terapi alanı, kuru ve buharlı sauna, jacuzzi ve maden suyunun bir miktar soğuk suyla karıştırıldığı özel banyolar bulunmaktadır. Yerlilerin dilinde Aygar bir dağın adıdır ve gar ise kar anlamına gelir. Kaynarca ise kaynayan anlamına gelir ve bu kompleksin adı zirvesi karla kaplı bir dağ yamacının kalbinden kaynayan su yüzünden seçilmiştir. Bu tesisi ziyaret etmek için en iyi mevsim ilkbahar ve yazdır.
Bu bölgedeki bir diğer kaynak Meşkinşehir'e 16 kilometre uzaklıkta bulunan Dudu Ilıcası'dır. Bu kaynağın sıcaklığı 43 derece olup görünümü berrak, kokusuz, renksiz ve tatsız olup suyu romatizmal ve nörolojik hastalıkların tedavisine iyi gelir. Şabil Kaplıcası da Lahru'da 27 kilometre uzaklıkta bir tepenin yamacında yer almaktadır. Bu suyun sıcaklığı 48 derecedir ve görünümü berrak, şeffaf ve tadı hafif ekşidir. Renksiz ve ayrıca hafif kokuludur. Bu kaynağın suyu bol miktarda karbonik asit içerdiğinden bacak ve sırt ağrılarının tedavisinde faydalıdır. Bu yüzden çok dağcılar tarafından faydalanılmaktadır.
Dudu kaynağı yakınında İlan Doğu olarak bilinen bir ılıcat daha vardır. Bu kaynak Meşkin şehri 15 kilometre uzaklıkta ve sıcaklığı ise 36 derece olan bir kaynaktır. Bu kaynağın suyu tatsız, renksiz ve hafif kokuludur. Bu maden suyu göz hastalıkları, eklem ağrıları ve cildi tedavi etmek için kullanılıyor.
Meşkin şehrin 16 kilometre uzaklığında 45 derece sıcaklığa sahip Möl ılıcası bulunuyor. Bu ılıcanın suyu renksiz, berrak, kokusuz ve biraz tuzludur. Möl köylüleri bu sıcak suyu genel rahatsızlıklar, yara iyileşmesi, hareket sorunları, sinir ve sindirim sistemi hastalıklarının tedavisi için kullanıyor. Bu kaplıca tamamen geleneksel bir şekilde kullanılmaktadır.
Yel suyu veya güzel Savalan Modern Hidroterapi Kompleksi Meşkinşehir kentinin turistik Moil köyü yakınlarına da yer almaktadır. Sibelan'ın yamaçlarındaki kokulu bitkilerin kokusuna sahip ilk havuz olan bu kompleksin suyu Sibelan yamaçlarında bulunan yel suyu ılıcasından da karşılanıyor. Yel suyu kompleksinde bay ve bayanlar için de iki ayrı havuz bulunuyor. Sıcak maden suyu havuzu, çocuk havuzu, jacuzzi, özel banyolar, kuru ve buharlı sauna, sis tüneli, soğuk su havuzu, tuz terapi alanı, masaj odası, vücut geliştirme odası gibi olanaklar da mevcuttur. Bu kompleksin suyu %100 doğaldır ve romatizma, eklem ağrısı ve kemik için iyileştirici özelliklere de sahiptir.
Değerli dinleyiciler, İran'da doğa terapi turizmi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şii tarihinin büyük alimleri.
Ehl-i Beyt imamların 12.'si Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gaybetinden sonra İslam'ın 1200 yıllık tarihinde Şii aleminde binlerce büyük fakih ve alim yetişerek bilimlerinin nuru ile ilahi hidayet yolunu aydınlatmıştır. Bu insanların her birinin öyküsü gerçekten dinlemeye değerdir. Bu çerçevede sizler için bu büyük alimler ve faaliyetleri ve eserler ile tanışmak üzere Şii tarihinin büyük alimleri başlığı altında yeni bir program hazırladık. Sizlerle birlikteyiz.
Şii Müslümanların büyük alimi Şeyh Koleyni bereketli ömrü boyunca çok değerli eserlere imza attı. Ancak Şeyh Koleyni'nin en önemli, üzerinde 20 yıl boyunca çalıştığı Kafi adı eseridir. Kafi kitabı, Şii fıkhının dörtlü muteber hadis kitabının birincisidir. Bu eser sadece Şeyh Koleyni'nin en büyük eseri değil, aynı zamanda İslam dünyasının hadis alanında en muteber kitabıdır ve bu kitaptan daha muteber bir eser telif edilmemiştir.
Değerli dinleyiciler, geçen bölümde Kameri 3. yüzyılın en büyük Şii alemi Şeyh Koleyni'nin Şii Sünni, tüm Müslümanların güvendiği büyük bir bilgin ve alim olduğunu ve bu yüzden sık Katolik İslam lakabını kazanan ilk İslam alimi olduğunu anlattık. Şeyh Koleyni İmam Hasan Askeri Aleyhisselam döneminde dünyaya geldi ve İmam Zaman'ın 4 has vekiliyle çağdaştı. Fakat bu büyük insanlara yönelik kısıtlamalar ve yasaklar yüzünden Şeyh Koleyni, Şeyh mezhebinin kültürel ve ilmi sorumluluğunu üstlenmişti. Ve böylece Şeyh açık bir şekilde İmamiye mezhebine yaygınlaşmaya ve Ehl-i Beyt faziletlerini ve marifini anlatmaya başladı.
Şeyh Koleyni ilim ve hadis ehli olan dindar bir ailede dünyaya geldi ve ilk ilimleri yaşadıkları çağın seçkin alimleri olan babası ve dayısından öğrendikten sonra Rey, Kum, Kufe ve en son Bağdat kentlerine göç etti ve bu kentlerde Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt marifinden en iyi şekilde yararlandı. Şeyh Koleyni yaşadığı çağda çeşitli tarikatların dinden saptıklarına şahit oluyordu ve o çağın şartlarını doğru biçimde okuyarak en önemli önceliğini masum imamların kelam gevherini sapmaktan koruma olarak belirledi ve değerli ömrünü bu yolda harcadı.
Şeyh Koleyni bereketli ömrü boyunca çok önemli eserlere imza attı. Bu eserlere El-Rical, El-Reddi Ala Kuramet'i, Risailul Aimme, Tabiri Rüya ve Ehl-i Beyt'in faziletleri ve menakipleri hakkında şiir mecmuası gibi eserlere örnek vermek mümkün. Ancak Şeyh Koleyni'nin en önemli üzerinde 20 yıl boyunca çalıştığı Kafi adlı eseridir. Kafi kitabı Şeyh Fıkhı'nın dörtlü mutebel hadis kitabının birincisidir. Bu eser sadece Şeyh Koleyni'nin en büyük eseri değil, aynı zamanda İslam dünyasının hadis alanında en muteber kitabıdır ve bu kitaptan daha muteber bir eser telif edilmemiştir. Bu değerli eser yaklaşık 11. yüzyıldan beri büyük muhaddislerin, fakihlerin ve ulemanın şer'i ahkamı istinbat etmekte en büyük referansı olmuştur.
Şeyh Koleyni Kafi adlı eserinde İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Ehl-i Beyt fertlerinden tam 16 bin hadis nakletmiştir. Bu kitap 3 bölümden oluşuyor. Bunlar usul, füru ve roze bölümleridir. Usul-i kafi inanç ve ahlak konuları ile ilgilidir ve 8 bölümden düzenlenmiştir. Şeyh Koleyni usulü kafide çok titiz ve mantıklı bir diziliş örneği sergileyerek ilkin çeşitli rivayetlere istinaden aklın dini marifi tanımakta önemini beyan etmiş ve ardından ilim öğrenmenin fazileti ve adabına açıklık getirerek inanç ilkelerinin ispatında marifet ve bilincin önemini aydınlatmış. Ve daha sonra da inancın en temel ilkesi olan tevhid ve Allah'ı tanıma meselesini diye ele almıştır. Şeyh Koleyni ardından kitapta nübüvvet ve imametle ilgili hadislere yer vermiştir. Usul-i kafinin bir başka bölümü ise tevazu, sabır, kanaat, gıybet, dua fazileti, Kur'an-ı Kerim fazileti, adab-ı muaşeret gibi ahlaki ve terbiyevi konulara ayrılmıştır. Bu bölümde yer alan hadisler oldukça ilginç ve caziptir ve herkesçe kullanılabilir.
Kafi kitabının ikinci bölümü olan Furu bölümü ise namaz, zekat, oruç, hac vesaire fıkıh rivayetlere ayrılmıştır. Bu bölüm ihtisas ve uzmanlık gerektirdiğinden genellikle fakirlerce kullanılır. Kafi kitabının üçüncü bölümü de roze olarak adlandırılmış ve içinde masum imamların hutbeleri, mektupları, vaazları ve tarihi öyküler ve konular gibi çeşitli konuları içeren 597 hadisten oluşur ve konuların çeşitliliği yüzünden çiçek bahçesi anlamına gelen roze olarak adlandırılmış.
Kafi adlı eserin büyük yazarı Şeyh Koleyni 4 has vekilin dönemini ve İmam Hasan Askeri aleyhisselamın döneminin bir bölümünü idrak eden bir alimdir. Ve bu yüzden ve Ehl-i Beyt dönemine yakınlığı sayesinde daha az sayıda aracının karıştığı rivayetleri nakletmeyi başarmıştır. Öyle ki Kafi'de yer alan rivayetlerin bazıları sadece 3 aracı tarafından aktarılmıştır ki bu da esere itibarını arttıran bir konu sayılır. Bu değerli eserde hadisler kısa ve anlaşılır başlıkların altında sıralanmış ve her bölümün muhtevasına açıklık getirmiştir. Öte yandan rivayetler hiçbir müdahaleye uğramaksızın aktarılmıştır ve yazarın rivayetlerin üzerine yaptığı açıklamalar tamamen ayrıdır. Şeyh Koleyni bu eserinde daha doğru ve daha açık olan hadisleri her bölümün başında getirmeye ve daha sonra muğlak hadislere yer vermeye büyük özen göstermiştir. Kafi adlı eserin bir imtiyazı da Şeyh Koleyni'nin hadis belgelerini hadisi anlatan imamın adına kadar her hadiste beyan etmiş olmasıdır.
Öte yandan Şeyh Koleyni Kafi adlı eserinde yer alan hadisleri Kur'an-ı Kerim'e muhalefet etmeme ilkesine göre toplamaya çalışmış. Bu arada bazı Şii alimler eserde yer alan tüm hadislerin doğruluğuna inanırken bazı alimler de bu eserde bazı zayıf hadislerin de varlığını kabul etmektedir. Şeyh Koleyni Kafi adlı eserlerin ön sözünde ancak Allah'ın kitabına uygun olan hadislere muteber ve doğru olacağını belirtmiştir. Şii Müslümanların büyük alimi Şeyh Müfid Kafi adlı eserin hakkında şöyle diyor. Kafi, Şii mezhebinin en büyük kitaplarından biridir ve bizim alimlerimiz en çok bu eserden faydalanmıştır.
Şeyh Koleyni Kameri 328 yılında ve İmam Zaman aleyhisselamın büyük gaybetinin başlaması ile birlikte 70 yaşında Bağdat kentinde hayata gözlerini yumdu. Şeyh Koleyni'nin mezarı Bağdat'ın Babul Kufe semtinde Dicle Irmağı'nın doğusunda ve Bağdat'ın eski köprüsünün kenarındadır ve Müslümanların ziyaret ettiği bir mekan sayılır.
Bugünkü sohbetimizi İslam peygamberinden bir hadisle noktalamak istiyoruz. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Lokman oğluna şöyle dedi. Oğlum, her daim bilginler meclisinde ol ve hikmetli sözlerini dinle. Zira Allah Teala ölü kalbi hikmet nuru ile diriltir. Ölü toprağı sel gibi, yağan yağmurla dirilttiği gibi.
Değerli dinleyiciler, Şii tarihinin büyük alimleri başlıklı sohbetimizin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bir başka büyük Şii alimle tanışıncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü.
Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Haftalı programımızın her bölümünde sizleri İranlı çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışıyoruz.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Bugün sizleri İran'ın kuzeyindeki yeşil eyaleti Golestan'ın yöresel yemekleriyle tanıştıracağız.
Hatırlanacağı üzere geçen iki bölümde gastronomi turizmi, mutfak kültürünün önemi üzerinde sizlerle konuştuk. Fakat bugünden itibaren sizleri İran'ın her bir eyaletindeki en önemli ve en leziz yöresel yemeklerle tanıştırmaya karar verdik. Böylece eyaletin yöresel yemekleriyle tanışmaya ilaveten adeta bir renk cümbüşü olan Golestan eyaletinin güzellikleriyle tanışmış olacaksınız.
Merkezi Gorgan kent olan Golestan eyaleti, İran'ın yeşil eyaletlerinden biri olarak ülkenin kuzey ve kuzeydoğusunda yer alıyor. Bu eyalet önceleri Horgan ve ardından Serabat olarak biliniyordu. Yıllar sonra ve İslam'ın ilk dönemlerinde Georgian olarak tanındı. Fakat Hicri Şemsi 1316 yılından itibaren adı Gorgan olarak değiştirildi. Hicri Şemsi 1376 yılına kadar Mazenderan eyaletinin bir parçası olan Gorgan eyaleti o yılda bizzat bir eyalet olarak tanındı. Yaklaşık 20.438 kilometre kare yüz ölçümü olan bu eyaletin nüfusu en az 1,8 milyondur.
Masmavi sularıyla güzel Hazar Denizi, Golestan eyaletinin cazibelerinden biri olarak doğu kesiminde Golestan Haliçini yaratmıştır ve birçok hayvan türlerini içinde barındırıyor. Bu arada eyaletin güneyinde bulunan ve dünya miras listesinde yer alan Hirkani ormanları ve Elbor Sıra dağlarının nefes kesen doğa manzaralarını, ayrıca eyaletin doğusunda Türkmen Sehra Ovası'nı unutmamak gerekir. Bu bölgenin mazisi, buz devrine dayanan ormanlar, İran ve dünyanın ender rastlanan bitki türlerini barındırıyor. Tüm bu doğa fenomenleri Golestan eyaletinin İran'ın kuzeydoğu incisi olmasına neden olmuştur. Öyle ki çeşitli iklim ve yaşam türleri her köşesinde göze çarpıyor. Tabii ki bu çeşitlilik Golestan eyaletinde sadece doğal kaynaklar ile sınırlı değildir ve bu çeşitliliği burada yaşananlar arasında da görmek mümkün.
Golestan eyaleti 5000 yıllık geçmişe sahiptir. Onun en önemli tarihi kenti Gorgan veya Yunanca Hirkania ve Arapça Georgian'dır. Günümüzde sadece tarihi kalıntıları geride kalmıştır. Eyaletin diğer önemli kenti 90 yıl önce de Gorgan olarak değiştirilen Astarabat'tır. Bu tarihi eyaletin uzun geçmişe sahip olması nedeniyle bölgede birçok tarihi eser bulunuyor. Dünyada savunma amaçlı örülen duvarlardan biri ise Sasaniler döneminde bu eyalette inşa edilmiştir. Gorgan Büyük Duvarı tarihi metinlerde kızıl duvar olarak bilinir. Söz konusu duvar genişlik açısından Çin Seddi ardından dünyada ikinci sırada yer alıyor. Fakat günümüzde küçük bir bölümü geriye kalmıştır. Golestan eyaletinin bir diğer tarihi cazibesi olarak UNESCO miras listesinde yer alan Gombe-i Kabus Kulesi, Razkan Kulesi, Gorgan kentinin tarihi dokusu ve bu gibi eserlere değinebiliriz.
Sohbetimizin başında da belirtildiği gibi Golestan eyaleti doğal kaynakları ve etnik gruplar açısından zengin bir bölgedir. Eyaletteki bu çeşitlilik eyalete birçok farklı mutfak kültürlerine sebep olmuştur. Bu yüzden sohbetimizin bugünkü bölümünde Golestan eyaletinin merkezi kenti yani Gorgan'a giderek burada bazı yöresel yemeklerle tanışmak istiyoruz. Gorgan kenti sakinlerinin eğlencelerinden biri lokanta ve restoranlarda çeşitli yöresel yemekler veya fast food denilen hazır yemekler yemektir.
Korkan ailesinin en çok tanıdığı çarşılardan biri birçok ciğercinin bulunduğu Mir Kerimi Caddesi'dir. Ciğerciler helal ve büyük ve küçük baş hayvanların etleriyle çok leziz kebaplar pişiren esnaftır. Korkan kentinin bir diğer tarihi ve eski bölgelerinden Nalbandan'dır. Nalbandan aslında bir nevi tarihi çarşıdır. Burada temel gıda maddelerinin alışverişine ilaveten abguşt, pilav üstü horiş denilen çeşitli sulu yemekler, kebaplar ve çeşitli yöresel ve ev yemeklerinin yenildiği lokantalar bulunuyor.
Gorgan'da yemek çeşitliliği özellikle yöre halkı arasında çok yüksektir. Gorganlılar analarından çeşitli aşlar ve yöresel yemekleri öğrenerek kuşaktan kuşağa günümüze kadar koruyarak taşımışlar. Bu da halk arasında yemek kültürünün zengin ve renkli olmasına sebep olmuştur. Gorganlılar çeşitli yemeklerinde ıspanak, kabak ve maş fasulyesi gibi farklı sebze ve hububat kullanarak en bilinen yöresel yemeklerini pişiriyorlar. Örneğin maş fasulyesiyle pişirilen maş pati, etli ıspanaklı horişt, maş fasulyesi aşı, ekşili aş, ısırgan aşı. Bu arada nar ekşisi ve koruk suyu gibi ekşi çeşniler ise Gorgan mutfak kültüründe özel bir yere sahiptir.
Yöresel yemeklere ilaveten yöresel tatlılar bu kentte halkın mutfak kültüründe kendine özel bir yere sahiptir ve çeşitli münasebetlerde halkın sofrasında yerini alıyor. Bölgenin en bilinen ve önemli tatlılarından Gorgan omaç helvası, poştezik, sergerbili, ceviz helvası, şirnun, ponçik ekmek ve bu gibilere değinebiliriz. Şimdi sohbetimizin devamında bazı yemek ve tatlıların tarifini sizlerle paylaşacağız.
Dinleyiciler, bugün sizleri Gorgan'da düğünlere özel tatlılardan birinin tarifiyle tanıştırmak istiyoruz. Şirnun genelde düğünlerde yapılır ve başlıca malzemesi ise süt ve pirinçtir. Bu çok sevilen ve leziz tatlı gelin için hazırlanan hançeye konulur. Hançe aslında gelin ve damat için hazırlanan ve içinde çeşitli yemişlerden ve hediyelerden oluşan büyükçe yuvarlak tepsiye denilir. Şimdi bu yöresel tatlıyı merak ediyorsanız tarifini verelim. Vereceğimiz ölçüler 4 kişiliktir.
4 kişi için hazırlanan şirnun tatlısı için 3 ölçek süt, 1 ölçek şeker, biraz safran veya kavrulmuş zerdeçala ihtiyaç var. Önceden suda bekletilen pirinci süt ile karıştırıp ocağa koyarak pişiriyoruz. Pirinç pişince üzerine şeker ekliyor, biraz vanilya ve safran karıştırıyoruz. Pirinçler tamamen pişince soğumasını bekliyoruz. Daha sonra elleri biraz yağlayarak pirinçten ceviz büyüklüğünde parçalar olarak elde yuvarlatıp üstüne basarak yatsı haline getiriyor ve en sonunda da yağda kızartıyoruz. Hazırlanması çok kolay olan bu tatlı yöresel tatlılardan biri olarak çok seviliyor.
Golestan'ın bir diğer yöresel yemeklerinden biri genelde ekmekli ve akşam yemeği olarak yenilen kedu torşektir ve halk arasında çok beğenilerek yenilir. Yemeğin ekşi olması ve sarımsağın tadı bu yemekte çok bariz bir şekilde hissedilir. 2 ila 3 kişilik bu yemek için 3 orta boy kabak, 1 soğan, 2 diş sarımsak ve kabuğu alınmış doğranmış 2 domates gerekiyor. Tabii ki 1 kaşık domates salçası ve baharatı da unutmamak gerekir.
Kedu torşeki hazırlamak için önce soğanlar küp şeklinde doğranır ve zerdeçal ile kavrulur. Sarımsaklar soyulur, ezilerek soğana eklenir, beraber kavrulur. İnce doğranmış kabaklar domates ile birlikte kavrulan soğana eklenir, üzerine nane ve biber konularak domatesin suyu ile pişmesi beklenir. En son ocaktan indirmeden önce üzerine turunç suyu eklenir, 1-2 dakika kaynadıktan sonra kedi turşek yemeği hazır ve servis tabağına alınarak yenilebilir.
Değerli dinleyicilerimiz, mutfak kültürüne dayalı olan sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bugün İran'ın kuzeyinde Golestan ilinin yöresel yemeklerinden kedi turşek ve tatlılarından da Şirinun ile tanıştık. Sofranızın bereketli olmasını dileyerek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde geçen bölümde başladığımız Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yaşam öyküsüne devam etmek istiyoruz. Hatırlanacağı üzere geçen bölümde Hazreti İsa'nın veladet öyküsünü anlattık. Yüce Allah Hazreti İsa'yı mucizevi bir şekilde pak bir kadın olan Hazreti Meryem'e verdiğinde, Hazreti Meryem doğumdan sonra kavmi ile nasıl karşılaşacağını düşünerek muzdarip ve perişan olmuştu. O sırada nida geldi ve onu teselli ederek içine gam ve kedere yer vermemesini ve gözünü evladı ile aydınlatmasını buyurdu. Bu nidanın ardından Hazreti Meryem'in kalbinde umut nuru yandı ve içinde derin bir huzur hissetti. Sonunda Hazreti Meryem kucağına aldığı bebeği ile beraber ve büyük bir güven duygusu içinde çölden geri döndü ve kendi yakınları ve kavminin yanına geldi. Bugünkü sohbetimizde size aktaracağımız Hazreti Meryem ve Hazreti İsa'nın yaşamı ile ilgili bölüm Meryem suresinin 27 ila 33. ayetlerinde anlatılıyor. Meryem suresinin 27 ve 28. ayetlerinde bu macerayı şöyle okumaktayız. Nihayet onu kucağında taşıyarak kavmine getirdi. Dediler ki, ey Meryem, hakikaten sen iğrenç bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir insan değildi. Annen de iffetsiz değildi. O sırada Hazreti Meryem Yüce Allah'ın emri üzerine sustu ve yaptığı tek iş bebeği İsa'ya işaret etmek oldu. Ancak bu amel kavmini daha da şaşırttı. Ayetlerin devamında ise şöyle okumaktayız. Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. Biz, dediler, beşikteki bir sabi ile nasıl konuşuruz? Çocuk şöyle dedi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı.
Nerede olursam olayım, o beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Beni anneme saygılı kıldı. Ve beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır. Bu ayetler gayet kısa, derin ve canlı ve diri bir şekilde Hazreti İsa'nın kişiliği ve siyeri hakkında çok açık ve net bir tablo sunuyor ve o hasretle ilgili her türlü batıl ve sapkın düşünceyi ve hurafeyi reddediyor. Bu ayetlerde Hazreti İsa'nın bazı seçkin sıfatları da beyan ediliyor ve tüm bu sıfatların başında o Hazretin Allah'ın bir kulu olduğu vurgulanıyor. Bu vurgu insanın en yüce makamı, Allah'a kulluk etme makamı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Ayetler daha sonra Hazreti İsa'nın semavi kitap sahibi olduğunu belirterek, ardından o Hazretin nübüvvet makamına işaret ediyor. Gerçi bilindiği üzere tüm nebilerin mutlaka semavi kitap sahibi olmaları gerekmiyor. Ayetlerde yine Hazreti İsa'nın mübarek oluşu gündeme geliyor. Yani o Hazret, hayır ve bereket vesilesi ve toplum için kalıcı tesirlerin kaynağıdır. Ayetler daha sonra Hazreti İsa'nın programları arasında namaz ve zekata işaret ediyor. Bu işaret, bu iki ibadetin tüm semavi dinlerin ortak programı olan namaz ve zekatın fevkalade önemi yüzündendir. Namaz ve zekat, Yaradan'la yaratılan arasında irtibat sırrıdır. Ayetlerin devamında anneye yönelik saygı ve sevgiden söz ediliyor. Ki bu da tüm ilahi enbiyanın ahlaki özelliklerindendir. Ve son olarak Hazreti İsa'nın cebbar ve acımasız olmadığına işaret ediliyor. Şöyle ki, Hazreti İsa istibdat ve halkın üzerinde sulta kurma ve zulmetme peşinde değildir. O Hazret, tevazulu, hakşinas, adalet talep ve insanlara karşı merhametlidir. Hazreti İsa Mesih Yüce Allah'ın kesin fermanı üzerine ve babası olmaksızın annesinden doğdu. Bu ayetlerde o Hazretin dilinden en büyük onurlarından biri anneye karşı iyilikte bulunmayı duyduğumuza göre bu konu annenin makamının önemine açık ve güçlü bir delil sayılır. Üstelik ayetler bu bebeğin ilahi mucize ile konuşmaya başladığını gösteriyor. Ki bu da o Hazretin istisnai bir insan olduğunu ve babası olmaksızın bir anneden doğduğunun bilincinde olduğunu ortaya koyuyor. Hazreti İsa bu ayetlerde kendisi için dua ediyor ve mübarek yaşamı başladığı ilk andan itibaren Yüce Allah'tan talebi 3 günü kendisi için sağlıklı yapmasını niyaz ediyor. Bu 3 gün doğum günü, ölüm günü ve kıyamet gününde yeniden dirildiği gündür. Ve Allah'tan bu 3 hassas merhalede kendisine emniyet, merhamet etmesini talep ediyor. Gerçekte bu 3 gün her insanın yaşamında çok önemli ve kader belirleyici 3 gündür.
ve bu 3 günü sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde geride bırakmak ancak Yüce Allah'ın lütuf ve merhameti ile mümkündür. Kuşkusuz başta ilahi enbiya olmak üzere pak ve şayeste insanlar doğumdan maat anına kadar uzanan tehlikeli yolda her türlü sapmadan korunur. Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa'nın doğum macerasından gayet net ve açık bir tablo sunduktan sonra o Hazretin hakkındaki şirk dolu sözleri ve hurafeleri reddederek şöyle buyurmakta. İşte hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa, hak söz olarak budur. Allah'ın bir evlat edinmesi olur şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve hemen olur. Gerçi Hazreti İsa'nın doğumu ilahi mucize sonucudur ama aynı zamanda yaşamının tüm merhalelerini diğer insanlar gibi geçirdi ve cenin dönemini ana rahminde tamamladıktan ve doğduktan sonra diğer bebekler gibi ana kucağında büyüdü ve yetişkin bir insan oldu. Kur'an-ı Kerim birçok yerde Hazreti İsa'nın adından annesi Hazreti Meryem'le beraber zikrediyor. Böylece o Hazretin, Hazreti Meryem'in yani bir insanın evladı olduğunu vurgulayarak Hazreti İsa'nın Allah'ın evladı olduğu iddiasını reddetmek üzere zemin hazırlıyor. Kur'an-ı Kerim böylece Hazreti İsa'nın Allah'ın evladı veya ilah makamı gibi bir makamın sahibi olduğu hurafeyi ve iddiayı reddediyor. Kur'an-ı Kerim öykünün devamında bu konunun hak olduğu halde bazıları bunda kuşku duyduklarını ve kuşku duyanlar doğru yoldan saptıklarını buyururken şöyle vurgulamakta. Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne şahit olduğu zamanda vay o kafirlerin haline. Bu ifade anlaşılan Hazreti İsa'nın dostlarına ve düşmanlarına ve bir başka tabirle Hristiyanlara ve Yahudilere işaret ediyor. Sapkın grup Hazreti İsa'nın annesinin pak oluşu konusunda kuşkuya düştüler ve diğer grup onu Allah'ın evladı zannettiler ve bunun üzerine teslis meselesi yani üçlü ilah inancını gündeme getirdiler. Meryem suresinin 35. ayetinde ise şöyle okumaktayız. Allah'ın bir evlat edinmesi olur şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve hemen olur. Gerçekte Allah-u Teala'nın Hristiyanların iddia ettiği gibi evlat sahibi olması Yüce Allah'ın kutsiyet makamı ile asla bağdaşamaz. Esasen evlat sahibi olmak cisim olmayı, kısıtlı olmayı ve muhtaç olmayı gerektirir. Bu durum pak ve sonsuz olan Allah'ı madde aleminin kanunları ile sınırlandırmak ve Hak Teala'yı zayıf ve maddi bir varlığın seviyesine indirgemek anlamına gelir. Oysa Yüce Allah tüm alemlere musallat ve hakim olan muktedir Allah'tır ve eğer irade buyurursa bir tek emirle bu alemler gibi nice alemleri yaratabilir. Bu yüzden Allah-u Teala'yı insanlar gibi evlat sahibi düşünmek kesinlikle tevhid inancından sapmaktır. Aslında bu konuya açıklık getirmek için ilkin canlı mahlukların evlat ihtiyacı nereden kaynaklandığına bakmak gerekir. Canlı mahlukların ömrü kısıtlı olduğundan her canlı mahluk soyunu sürdürmek için kendinden evlatlar üretmesi gerekir. Sosyal açıdan da insanların sosyal çalışmaları daha fazla insan gücüne muhtaçtır. Ve bu yüzden insan evlat sahibi olmayı arzu eder. Bundan başka insanın duygusal ve psikolojik ihtiyaçları, ayrıca yalnızlık ve bu histen doğan korkudan kurtulma isteği, onu üremeye ve soyunu sürdürmeye teşvik eder. Oysa Yüce Allah ezeli ve ebedi ve sonsuz güç sahibidir ve acizlik onun pak zatına yakışmaz. Bu yüzden hiçbir zaman evlat sahibi olma ihtiyacı hissetmez. Gerçekte Allah-u Teala için evlat yakıştırmasında bulunanlar ilahi zatı kendi maddi kriterleriyle ölçmüş ve Hak Teala'da kendilerinde gördüklerini görmüştür. Oysa bizim hiçbir şeyimiz Allah-u Teala gibi değildir. Hazreti İsa kendini işaret ettiğimiz sıfatlarıyla tanıttıktan sonra başta ibadet meselesi olmak üzere tevhid ilkesine vurgu yaparak şöyle buyurmakta. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk ediniz. İşte doğru yol budur. Gerçekte Hazreti İsa doğduğu andan itibaren her türlü şirk ve putperestlikle mücadele etti ve sürekli her yerde tevhide vurgu yaptı. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Bi'set öğretilerini sayarak İslam'da Bi'set ışığında İslam'ın marifet silsilesini beyan ediyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz. Bi'set ve ilahi vahiy, insanlar için hakikatleri aydınlattı. Beşeriyet için gerçekleri aydınlattı. Bu gerçekler öyle ki, eğer insanlar ve çeşitli insan toplulukları bu gerçeklere inanır ve pratikte onlara bağlanırsa, onlara teyyibe hayat yetişecektir. Teyyibe hayat ne demektir? Yani tatlı, faydalı ve arzu edilen bir hayat, temiz bir hayat demektir. Temizliği istenilen olmasındandır, tatlı olmasındandır, insanın mükemmellik yolunda ilerlemesine ve tüm güzelliklerden ve erdemlerden zevk almasına yardımcı olmaktır. Hem dünyada hem ahirette. Bu teyyibe hayattır. Eğer kalpler bu marife, bu gerçeklere aşina olursa ve onlara yönelirse ve onun araçlarına bağlı kalırsa, kesinlikle teyyibe hayat onları bekliyor olacaktır. Şimdi bu gerçeklerin bir kısmı İslami marifet sistemidir ki İslami marifetin sistemi, yani İslam'ın varlık ile ilgili görüşü, insan ile ilgili, insanın dünyadaki rolü ile ilgili, Allah'ın kutsal zatı ile ilgili, Kumeyl duasında okuduğumuz Esma-ül Hüsna ve sıfatları ile ilgili her şeyi doldurmuştu. Veya Recep duasında şöyle diyoruz: onlarla göklerinizi ve yerinizi doldurdunuz. İnsanın dünyada ve ölümden sonraki gidişatı ve benzeri konularda çok mühim gerçeklerdir. Ve bunlar İslami marifetin silsilesi ve İslami marifetin sistemidirler. Bunları insanoğluna öğretiyor ve insanlığı uyarıyor ve uyandırıyor. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. İran Radyo Podcast. Bugün Ferhad'ın dağları delerek Şirin'e olan aşkını ispat etmesinin hikayesini ve Fars edebiyatında Ferhad'a atfedilen Bisutun bölgesi ve dağından bahsetmek istiyoruz. Ferhad'ın Şirin'e olan aşkı en güzel, aynı zamanda en hüzünlü aşk hikayelerinden biridir. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast serisinin yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir bölü.tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Evet, bugün sizlere Şirin'e ulaşabilme için dağları delen Ferhad'ın hikayesi ve Fars edebiyatında Ferhad'a atfedilen Bisutun Dağı'ndan bahsetmek istiyoruz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Evet arkadaşlar, bugün sizlere bahsedeceğim hikaye bundan yüzlerce yıl öncesine dayanıyor. Bu dönemde Anuşirvan'ın soyundan gelen Ermeni kralının kızı Şirin ve İranlı padişah Hüsrev yaşamıştır. Şirin her gün taze süt içmeyi sevdiği söylenirdi. Ancak koyun sürüsü Şirin'in yaşadığı saraydan çok uzakta yer alıyordu. Hizmetçiler süt getirmek için uzun bir yol kat etmek zorunda kalıyorlardı. Ve Şirin de onları yormak istemiyordu. Üstelik yolun uzunluğu nedeniyle getirdikleri taze süt de eskimiş oluyordu. Hüsrev'in arkadaşlarından Şapur bu konunun farkına varır. Ferhad'ı Şirin'le tanıştırmak, kendisinin taş oyma ustası olduğunu ve bu işte büyük bir maharete sahip olduğunu söyler. Onun sürülerin bulunduğu dağı yararak oradan rahat bir şekilde taze sütün saraya ulaşmasını sağlayabileceğini söyler. Bu sözlerin üzerine Şirin de bunu kabul eder. Şapur daha sonra Ferhad'ı bularak Şirin'in emri üzerine dağı kazmasını ister. Bir gün Şirin Ferhad'ın çalışmalarını yakından izlemek için dağa gitmeye karar verir. Ferhad'ın çalışmasını görünce ona hayran kalır. Ferhad'a kolyesinde bulunan şeb çırak yani gece ışık veren bir cevheri verir. Ve şimdilik bunu al, daha sonra ücretinin tam olarak ödeyeceğim der. Ferhad mücevheri alıp teşekkür eder. Sonra da Şirin'in ayaklarının önüne döker. O zamandan beri Şirin'in aşkı Ferhad'ın kalbinde yuva kurdu. Elinden hiçbir şey gelmiyordu. Hiç kimseye de bir şey söylemeye cesaret edemiyordu. Ondan uzaklaşmanın acısıyla insanlardan uzaklaşıp dağlara çekilip yalnız kalmaya karar verir. Bu hikayede Şirin'e aşık olan Ferhad adında üçüncü bir karakter vardır. İlk Hüsrev-i Şirin mesnevilerinde çok az yer verilen Ferhad karakteri daha sonra yazılan mesnevilerde öne çıkmış ve kimi şairler Ferhad'ın baş kahraman olduğu eserler yazmıştır. İlk defa Ali Şirnevai olayları ve kahramanların rolünü tamamen değiştirerek eseri Ferhad-ı Şirin adıyla yepyeni bir tarzda edebiyata kazandırdı. Türk halk edebiyatına da Ferhad ile Şirin öyküsü olarak geçmiştir. Evet, bu macera o kadar derin ve etkileyiciydi ki zamanla herkes bu aşktan haberdar oldu. Bu haber Şirin'e aşık olan Hüsrev'in de kulağına ulaştı. Kıskançlıktan ne yapacağını bilemeyen Hüsrev bu haberi duyunca çok üzüldü. Hemen bazı akrabalarını çağırarak Ferhad'ın durumu hakkında onlarla konuşup ne yapması gerektiği konusunda bir çözüm arar. O şöyle der: Ferhad'ı kendi haline bırakamam. Diğer yandan da eğer onu öldürecek olursam masumiyetimi kaybetmiş olurum. Bu durumda ne yapmalıyım? Ayrıca kimsenin Şirin'e aşık olmasına da tahammül edemiyorum. Orada bulunan bazı büyükler Hüsrev'e şöyle dediler: Kralımız, ona bol miktarda mal, mülk, para teklif ederek bu aşktan vazgeçmesini sağlamak daha iyi olur. Eğer kabul ederse ne âlâ. Fakat eğer kabul etmezse Şirin'i unutuncaya kadar ona dağları kazdıracaksın. Böylelikle tüm ömrünü dağlarda heba edip hedefine ulaşamayacak. Hüsrev'in emri üzerine Ferhad'ı affedip onu dağdan saraya getirdiler. Hüsrev ona pahalı hediyeler verdi. Ferhad saraya vardığında Hüsrev onunla anlaşmaya varmaya koyulur. Hüsrev Ferhad'a sorduğu her soru karşılığında Şirin'e duyduğu sevgiyle ona kesin ve kararlı cevaplar vermiş ve içindeki sevgisine güvenerek hiçbir şeyden korkmamıştır. Hüsrev Ferhad'a Şirin'i sevmekten vazgeçmesini önerir. Ancak Ferhad mal, mülk, altın ve para tekliflerini bile reddederek asla Şirin'i unutmayacağını söyler. Bunun üzerine Hüsrev kendisi ve adamlarının dağdan geçebilmeleri için bir yol açmasını emreder. Ferhat da bunu kabul eder. Hüsrev'e bunu senin benden hoşnut olman ve Şirin'in sevgisini kalbimden söküp atman için yapacağını söyler. Bunun üzerine Hüsrev öfkesinden Ferhat'ın kafasını bedeninden ayıracak gibi olur. Ancak daha önce ona aman verip affettiği için bir şey diyemeyip soğuk kanını koruyarak onu dağlara yolladı. Ferhat Hüsrev'in emriyle sert kayalıklardan oluşan Bisutun Dağı'na gitti. Bisutun Dağı Irak sınırına 120 kilometre uzaklıktaki Hemedan kentinde bulunan çok sert bir dağdır. Kermanşah ile Hemedan arasında İpek Yolu üzerinde bir yerde bulunmaktadır. Bisutun Dağı Ferhat'ın aşkı uğruna deldiği dağ olarak bilinir. Ferhat ile Şirin'in hikayesi pek çok ülkede, pek çok dilde yazılmasına rağmen asıl olayın geçtiği yer olarak burası Bisutun Dağı gösteriliyor. Dağın hemen yamacında bulunan Şahabbas Kervansarayı ise görmeye değer bir mekandır. Ferhat ve Şirin, İran, Türk ve Azeri edebiyatında geçen efsaneleşmiş yöresel bir aşk hikayesidir. Ama gerçekten yaşanmış mı, yoksa sadece edebiyat konusu olan bir hikayeden mi ibarettir, kesin bilinmiyor. Bilinen tek şey onların pek çok ülkede bilinmeleridir. Evet, Bisutun Dağı oldukça sarp ve sert kayalardan oluşan bir dağdır. Bugüne kadar hiç kimse o dağı aşıp bir yol açamamıştır. Ferhat Şirin'e olan aşkıyla bu delinmesi imkansız olan zor işi üstlendi. Ferhat Şirin'in yüzünün şeklini dağın sert kayalarının üzerine büyük bir maharetle oyup işledi. Ardından Hüsrev Perviz ve atı Şebdiz'in şeklini işledi. Ferhat dağı kazarken her daim sevgilisini düşünür ve bu düşünceyle içi kan ağlardı. Bazen ağlıyor, bazen de Şirin'in sarayına uzaktan bakarak şöyle diyordu: "Ey vefasız sevgilim! Ben senin aşkınla bu sert kayalıkları kazıp delmekle meşgulken, sen sevgilin Hüsrev'in yanında rahatsın ve benim gibi bir garibanın olduğunu unutmuşsun. Davetlere katılıyorsun. Ben sana canımı feda ederek kendimi bu taşların, kayaların arasına hapsetmişim." Günlerden bir gün Şirin yanındakilerle şakalaşarak şöyle dedi: "Ferhat şimdi bana olan aşkı uğruna dağları kazıyor. Gidip onun çalışmalarını yakından görelim. Ardından atına binip hediyelerle birlikte Bisutun Dağı'na gitti." Şirin'in dağa geldiğine inanamayan Ferhat, onu görünce çok mutlu olmuş, heyecandan dili tutulmuşçasına Şirin'in yanına koşup onu selamlamış. Şirin ona nasıl olduğunu sorduğunda, aşkından bunalan Ferhat ona sevgi ve şefkatle şöyle karşılık vermiş: "Ben sana aşığım ama sen beni umursamıyorsun. Ne olur biraz yanımda kal, seni seyredeyim. Eğer sen de bana önem verip benimle ilgilenirsen, kral artık senin ona aşık olduğunu iddia edemeyecek." Şirin geri dönmek isteyince atı yere yığıldı ve kalkamadı. Ferhat, Şirin henüz atın üzerindeyken atı öylece yerden kaldırıp boynuna aldı ve dağdan aşağıya indirdi. Bu hadiseden sonra Hüsrev'e Şirin'in Ferhad'ı görmeye geldiğini ve yaşananları anlatırlar. O andan itibaren Ferhad'ın azim ve kararlılığı daha da artmış. Artık kazı işini bitirmek üzereydi. Hüsrev yanındaki ileri gelenlere ve büyüklere danışarak onlardan bir çözüm istedi. Onlar Ferhad'a Şirin'in öldüğünü haber vermesi için daha birini göndermesi gerektiğini söylediler. Ve o kötü adama talimat verdiler. Ardından o adam dağa giderek Ferhad'a Şirin'in ölümüyle ilgili yalan haberi ulaştırır. Ferhad çok üzülür ve hemen oracıkta üzüntüden can verir. Elindeki kazması da yere düşer. Ferhad'ın ölüm haberi Şirin'e ulaşır. Şirin de bu haberi çok üzülür. Daha sonra Hüsrev alaycı bir şekilde Şirin'e bir mektup göndererek Ferhad'ın ölümü nedeniyle ona başsağlığı dileğinde bulunur. Sevgilisi Hüsrev'in mektubunu görünce çok sevinmiş ama mektubu açıp içindeki iğneleyici ifadeleri okuyunca hayli üzülmüştü. Ancak Şirin çok zeki bir kız olduğundan mektuba yanıt vermedi. Ardından yine birçok olaylar yaşandı. Fakat nihayetinde Şirin de canına kıyar. Böylelikle Ferhad'ın Şirin'e olan aşk hikayesi de son bulmuş olur. Ancak birçok kişi Ferhad'ın Şirin'e olan aşkının hikayesinin Kermanşah'taki bir sütun dağının taşlarıyla bağlantılı olduğuna inanır. Şimdi dilerseniz biraz da güzel bir sütun dağından bahsetmek istiyoruz. Evet arkadaşlar, sizlere bahsettiğimiz Bisutun Dağı'nın ismi ilk başlarda Bisutun değildi. Zaman içerisinde bu isim birkaç kez değiştirildi. Bu dağın ilk başlarda ismi Bağistan'dı. Eski Fars dilinde Bağ, Tanrı, Stan ise yaşanılan yer anlamına gelir. Burası tanrıların yeri anlamına gelen Bağistan anlamına gelir. Bisutun Kermanşah o kadar meşhurdur ki Diderot Siculus'un Dünya Tarihi kitabında da adı geçmektedir. Bu kitapta Bisutun Dağı'na bırakılan yazıtların Asur mitolojisinin kraliçesi Semiramis'in elinden çıktığı belirtilmektedir. Ayrıca Bisutun Dağı'nın Ahura Mazda'ya teklif edildiğinden de bahsediliyor. Bu nedenle bir dönem bu dağa Bisutun adı verilmiştir. Daha sonra Pehlevi döneminde Behistan, ardından da Behistun olarak yeniden değiştirildi. Fakat günümüzde hala İran'ın en önemli antik eserlerinden biri olarak kabul edilen Kermanşah Bisutun olarak bilinmektedir. Peki Bisutun Dağı nerede? Evet, bugün Bisutun şehri civarında ve Kermanşah şehrine 40 kilometre uzaklıkta bulunan bu dağ en işlek eski yollardan birinin yakınında yer almaktadır. Geçmişte bu yol Mezopotamya'dan Hemedan'a kadar ticari ve askeri konvoyların geçiş yeriydi. Bu nedenle Bisutun Dağı geçmişten bu yana yoğun ilgi görülüyor. Bisutun Dağı çevresinde farklı dönemlere ait 28 tarihi eser bulunmaktadır. Bu da bu dağın geçmişteki insanlar için önemini göstermektedir. Şu ana kadar topraklarında 150'den fazla tarihi eser tespit edilmiş olup bunların 88'i İran'ın ulusal mirası listesine kaydedilmiştir. Bu alanın dünya tescil alanı da yaklaşık 340 hektarı kapsıyor. Bisutun Dağı'ndaki tarihi anıtlar şunlardan ibarettir. Ferhat Teraj, Şikarciyan yani Avcılar Mağarası, Merhal Mağarası, Mertarik Mağarası, Meraftab Mağarası, Merdudar Mağarası, Nadiri Tepesi, Sarap Biston, Sarap kenarındaki tarihi yol, eski mezarlığın kalıntıları, gömülü mezarlar, tarihi kale, Madi Tapınağı, kabartmalar ve Büyük Derviş'un yazıtı, Herkül heykeli, Bisutun Köprüsü ve bu gibi eserler arasında bu alandaki en eski antik eser, Paleolitik döneme en yenisi ise Safavi dönemine aittir. Bisutun Ovası'nda çok sayıda tepe ve anıtın bulunması bu bölgenin Zagros bölgesinin ve genel olarak İran'ın en önemli yerleşim alanlarından biri olduğunu gösteriyor. Bisutun Dağı'nın kutsallığı, elverişli hava koşulları, buranın Mezopotamya'ya yakınlığı ve önemli yolların üzerinde yer alması, tarih boyunca sayısız kral ve hükümdarın bu bölgeye ilgi göstermesine ve Bisutun Dağı'nın kalbinde ve yamaçlarında eşsiz eserler ve hatıralar bırakmalarına neden olmuştur. Bisutun Dağı'nın eteklerinde ve 1. Daryush kabartmasının batısında halk arasında Ferhat Teraj, Ferataş, Fraytaş ve Taht-ı Ferhat olarak bilinen devasa bir duvar oyulmuştur. Burası da Ferhat ve Şirin'in hikayesiyle ilgilidir. Bu duvarın genişliği yaklaşık 200 metre, yüksekliği ise yaklaşık 36 metredir. Bu platformun önünde 150 metre uzunluğunda ve 4,5 metre yüksekliğinde bir duvar yapılmıştır. Bu duvar kesme taş bloklar ve muluz taş ile sıva harcı kullanılarak örülmüştür. Bu oyma yüzeyin her iki yanında duvar oyulurken oturmak için kullanılan kayaya kaba basamaklı platformlar oyulmuştur. Hersfeld gibi bazı İranoluklar Ferhat Teraş'ı Ahameniş İmparatoru 1. Daryush'un eserlerinden biri olarak görüyor ve Daryush'un vasiyet metnini buraya kazımayı amaçladığına inanıyor. Bazı arkeologlar da bu sayfayı oymanın amacının Sasani Kralı Hüsrev Perviz tarafından yaratılan önemli bir tarihi olayı yazmak ve göstermek için bir yer olduğuna inanmaktadır. Tüm bunların yanı sıra Ferhat Teraş'ın halkın gözünde ve Fars edebiyatında özel bir yeri vardır. Aslında mevcut şiirlerden, özellikle de Gencevi'nin askeri şiirlerinden yola çıkarak insanlar bu eserin şiirinin aşkıyla kendisini dağı delmek gibi zor bir işe adayan Ferhat'ın eseri olduğunu düşünüyor. Ferhat'ın aşkı ve Hüsrev'e olan tartışması Firdevsi'nin şiirlerinin bir parçasıdır. Ayrıca Şirin ve Ferhat hakkında Vahşi Bafki'nin yazdığı şiirler her okuyucuyu Bisutun Dağı'na gitmeye ve orada Ferhat'ın baltasının işaretlerini görmeye teşvik eder. Hicri 13. yüzyılın şairlerinden Humay-i Şirazi'de Ferhat'ın akıl almaz derin aşkından bahsederek şöyle diyor. Ferhat'ın dağ delmesi şaşılacak bir şey değil. Şirin'in aşkına düçar olan herkes dağ delen olur. Evet değerli dinleyiciler, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarız ki dinlerken keyif almışsınızdır. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bir sonraki sohbetimizde sizleri İran'ın bir başka tarihi hazinesiyle tanıştıracağız. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Müzik